Merhabalar, aziz dostlar, değerli dinleyenlerim. Ariflerin izinde Hikmet Yolculuğu programımız, Hazreti Mevlana'nın hikmetli kıssalarıyla devam ediyor. Arifler, Sünnetullah ve Sünnet-i Resulullah izinde bazen hikmetlerini kıssalarla ortaya koyuyorlar. Onların sofralarından istifade etmek için büyük bir saygıyla, tazimle, edeple o sofraya oturmak gerekiyor. Bugün de inşallah böyle bir hikmet damlalarıyla, gönül toprağımızı rahmet damlalarıyla sulamak istiyoruz. Der ki Hazreti Mevlana, anlatır bir hikayeyle bir meseleyi, bir hikmeti. Bir farecik bir devenin yularını eline geçirdi ve kibirle yola koyuldu. Deve çabukluğu sebebiyle onunla yola koyuldu. Fare, pehlivanım diye gururlandı. Düşüncesinin ışığı deveye vurdu. Sana gösteririm, sen hoş ol dedi. İçinde iri bir filin çaresiz kalacağı büyük bir ırmağın kıyısına kadar geldi. Fare orada durdu ve donup kaldı. Deve ona dedi ki, ey dağ ve çölde arkadaş olan, bu duruş nedir? Niçin şaşkınsın? Adım at, yiğitçe ırmağa gir. Sen benim kılavuzumsun ve öncümsün. Yol ortasında durma ve susma. Fare dedi, bu su büyük ve derindir. Ben suda boğulmaktan korkuyorum ey arkadaş. Deve, suyun ölçüsünü göreyim dedi. Hemen adımını attı. Ey kör fare, su dize kadardır. Neden şaşırdın ve aklını kaybettin dedi. Fare, sana karıncadır. Bize ise ejderha. Dizden dize farklar vardır. Ey hünerli, senin için dize kadarsa benim için başımın tepesinden 100 kez geçer. Deve dedi ki, tekrar küstahlık etme de bu kötülükten cismin ve canın yanmasın. Sen kendin gibi farelerle boy ölçüş. Farenin deveyle sözü olmaz. Fare, tövbe ettim. Allah için bu yok edici sudan beni geçir dedi. Deve acıdı. Dedi ki, dikkat et. Sıçra ve benim hörgücüme otur. Bu geçiş benim için kesindir. Senin gibi yüz binlercesini geçiririm. Madem ki peygamber değilsin, o zaman yolda takip eden ol. Bir gün kuyudan makama doğru varırsın. Madem sultan değilsin, yönetilen halk ol. Madem kaptan değilsin, gemiyi kendin sürme. Madem olgun kişi değilsin, yalnız olarak dükkan tutma. Ele hoş gelir ol ki hamur olasın. Evet, Hazreti Mevlana bu kıssayla ne demek istediğini sonundaki mısralarla ifade ediyor. Yani insan haddini bilecek, kendini iyi tanıyacak. Bir gün Allah rahmet eylesin, Göneli Mehmet Efendi'nin Aziz Mahmut Hüdayi Camii'nde bir sohbetine katılmıştım. O zat az konuşur, öz konuşur ama etkili konuşurdu. Dedi ki, İslam'ın şartı beştir. Altıncısı haddini bilmek demişti. Hiç unutmuyorum. İnsan kendi sınırlarını doğru kavraması kadar önemli bir nokta yoktur, dense yeridir. Gerçekten kişi kendini tanırsa toplum içinde mahcup olacak konumlara düşmez. Bazen gurur, kibir dediğimiz nefsin arzuları, istekleri bizi bize bizden daha büyük gösterir. Kendimizi dev aynasında gördüğümüz olur. Bazen güneşin yanında, ışığın yanında gölgemiz uzun görünür. Gölgemize bakarak biz amma da uzun boyluymuşuz yanılgısına düşebiliriz. Kimi zaman insana bulunduğu konum, bulunduğu hizmet, itibar kazandırır. O makamın verdiği bir efendim zaten tabii bir iktidar kıvamı, seviyesi, imkanı, fırsatları vardır. O makamdan alındığınız zaman o gücünüz gider. Kendi gerçek kimliğiniz kalır, gerçek kişiliğiniz kalır. Ya da bir hizmetin başına verilmişsinizdir. O hizmetin başında olduğunuz sebebiyle insanların hürmetini, itibarını, saygısını kazanırsınız. Onlar size bu anlamda bir itibar yüklerler, bir konum yüklerler. Esasen o geçici bir değerdir, geçici bir itibardır. Eğer onu insan kendi benliğine ait zannederse orada da çoğu zaman yanılır. Kimi zaman insan haddini bilmez, gerçekten efendim konunun uzmanlarının yanında ustalık gösterisinde bulunmaya kalkar. Tıpkı farenin, devenin yularını eline geçirip liderlik taslaması gibi. Alimlerin yanında dilini tutacaksın derler. Ariflerin yanında gönlüne sahip olacaksın derler. Gerçek kamillerin yanında kemal gösterisi, yani olgunluk gösterisi esasen hamlığın dışa vurumudur. Yani şöyle ifade edelim. Gerçekten zaten siz hal sahibiyseniz ehli fazileti, ehli kemali tanırsınız. Ve onların yanında çoğu zaman sükutu tercih edersiniz. Kimi zaman insan haddini bilmez, oturduğu yere, oturacağı yeri de seçemez. En baş köşeye oturur mesela ama daha sonra oradan kalkmaya mecbur kalabilir. Çünkü o meclisin de kendine göre yakışanı vardır. Ya yaşınızın kemali yetmez, ya ilminizin efendim kıvamı yetmez, ya da haliniz yetmez orada oturmaya. Onun için derler ki insan biraz daha konumundan gerekiyorsa alt konumda kendini oturtmalı böyle bir durumda. İnsanlar onu alıp yukarı doğru çekmeli. Bu önemli bir şey. Özellikle liderliklerde, başa geçmelerde, öncü konuma yükselmede kişilerin kendi arzuları ön planda olarak bu nevi makamları isteyecek olurlarsa mahcup konuma düşebilirler. Bu itibarla İslam edebinde, İslam ahlakında bu nevi yöneticilik makamları istenmekten ziyade istenilmek ya da matlup olunmak diye ifade edilen bir süreçten sonra güzel görünür. Yani siz oraya layık görülmelisiniz. Kendinizin layık olduğunu söylemeniz zaruret durumlarında ortaya çıkabilir. Bunun da istisnaları elbette vardır ve Kur'an-ı Azimüşşan'da daha çok Yusuf Aleyhisselam'ın işte Mısır Melikine beni hazinelerinin başına korsan ben bu işi iyi bilirim demesi örnek gösterilerek işlerin ehline verilmediği durumlarda kendi ehliyetinizi göstermenizin caiz olacağı İşte bu hadiseden yola çıkarak ifade edilir alimlerimiz tarafından. Fakat genel itibariyle bu nevi önde olmalar istemeye bağlı değil, istenmeye yani talip olunmaya, talip olunacak bir kıvama gelen kimseler için daha doğru olur, daha sonuç verici olur denilmiştir. Nitekim sahabe-i kiram efendilerimiz içinde de böyle yöneticilik talebinde bulunanlar olmuş. Efendimiz onlara demişler ki, buyurmuşlar ki, biz bunu isteyene vermeyiz. Şunu bil ki, demiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, böyle bir yöneticiliği sen istersen ve sana da bu verilecek olursa yardımcısız kalırsın. Ve sonunda mahcup olursun, başarısız olursun. Ama matlub olursan, sana birileri lütfen siz öne geçin der de, bu talep neticesinde sen öne geçecek olursan, yani istenen birisi olursan, o zaman Allah'ın yardımı da seninle beraber olur buyurmuşlardır sallallahu aleyhi ve sellem. Burada bu misalde Hazreti Mevlana'nın bize sunduğu bu fare ile deve misalinde daha çok insanın haddini bilmesine dikkat çekilmiş oluyor. Mesela bazen insan işte manevi terbiye noktasında da kamil olmadan ya da efendim insanı kamil kıvamına, mürşidi kamil kıvamına gelmeden kendini o konuma yerleştirmiş oluyor. Buna tasavvuf literatüründe müteşeyyihlik deniyor. Müteşeyyih yani şeyh gibi davranan kişiler, olmadığı halde öyle davranan kişiler. Bunların tabii ifsadı ıslahından çok fazla oluyor ve toplumda bazen tasavvufu işte bir anlamda lekeleyen, ona bir takım efendim layık olmayan vasıflar söylenmesine vesile olan kimseler, bu nevi eksik kimseler, ham kimseler. Olgunlaşmadan olgunmuş gibi davranan kimseler. Bu her alanda böyle bir sıkıntıdır. İnsan doktorlukta maharetini gerçekten ispatlamadan üstün maharetli doktor gibi hastaya yaklaşması, nasıl hastanın çoğu zaman efendim belki ölümüne, belki yaralanmasına, özürlü kalmasına sebep oluyorsa, diğer alanlarda da böyle nice nice yaralar açılmaktadır. Aynı şekilde her alandaki ustalıklarda bu böyledir. Usta olmadan usta gibi davranmak. Hatta bir takım ustalara ustalık öğretmeye kalkmak. Bu biraz küstahlık, biraz cüretkarlık olmuş oluyor. Alimlerin yanında da sizden daha iyi bilen birisi varsa orada az bilginizi ortaya sürerek onlara akıl öğretecek şekilde konuşma yapmakta, o da gerçek anlamda alim olmadığınız anlamına gelir esasen. Arifler nazarında ve alimler nazarında bu nevi hamlıklar çok çabuk sırıtır. Toplum nazarında da bu böyledir. Onun için Hazret diyor ki konumunu bil. Sen peygamber değilsen, madem ki peygamber değilsin diyor, o zaman peygamberin yolunu takip edici birisi ol. Madem ki kaptan değilsin, geminin kaptan güvertesine oturma. Gemiyi de parçalarsın, gemidekileri de helak edersin. Liyakatin olmadığı konularda orada efendim eğer liyakat gösterisinde bulunacak olursan hem kendine hem de sebep olduklarına yaralar açarsın. Gerçekten birçok olumsuz neticelerin ortaya çıkmasına vesile olursun. Bunun için Hazret diyor ki kendini iyi tanı ve madem dereyi geçmek için boyun yetmeyecek, o zaman devenin yularını eline geçirdim diye ona liderlik yapıyorum gibi bir havaya da girme diyor Hazret. Yani bu hakikaten önemli bir husustur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu noktada buyururlar ki eğer iş, emanetler, ehliyetli kimselere, gerçekten o emaneti taşıyabilecek, o yükü taşıyabilecek kimselere verilmeyecek olursa kıyameti bekle buyurur. Yani kıyamet kopar. Yani o işin kıyameti kopar esasen. İşin başına doğru insanı koyamadıysanız o iş sonuç itibariyle yanlış bir şekilde sonuçlanacak demektir. Zaman zaman şu nevi yanlış atamalar da söz konusu oluyor. Çok güzel bir bina yapıyorsunuz, işte bir okul yapıyorsunuz diyelim veya bir yurt yapıyorsunuz veya herhangi bir hizmet binası yapıyorsunuz. Onun başına o işi yönetemeyecek birini koyuyorsunuz. O zaman o insan efendim o binayı israf ettiği gibi çıkardığı ürünler de gerçek anlamda faydalı ürünler olmadığından hakikaten hem kendisine hem de kendisine verilen emanete karşı zalim olmuş oluyor. Zulmetmiş oluyor. O işin gereğini yerine getiremeyeceği için. Bu itibarla insan yapamayacağı işin başına geçme isteklisi olmamalı. Herkes yapıyor, ben de yaparım diyerek bazen işte arabaya binersiniz, benim de ehliyetim var dersiniz. Fakat tecrübeniz yeterli değildir. Trafik kazasına vesile olursunuz. Yani hemen hemen her alanda bu nevi yanlışlıklar söz konusu oluyor. Öyleyse gerek kendi şahsımız adına herhangi bir işe talip olurken, gerekse bir başkasını bir işe tayin ederken o ehliyet noktasına son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Hangi iş neyi gerektiriyorsa o işe uygun ismi o işin başına koymak gerekiyor. Bir işteki başarı o işin başındaki insanın başarı seviyesi kadardır. Bugün toplumlara baktığımız zaman bunun sayısız misallerini görmek de mümkündür. Gerçekten bir şeye imrenerek, keşke diyerek o iş becerilemiyor, yapılamıyor. O işin gerekleri olan altyapı, bilgi altyapısı, beceri altyapısı son derece önemli oluyor. Rabbimiz bu noktada da bizlere uyarıcı, ikaz edici mesajlarda bulunuyor. Nitekim Allah'tan bir lider istiyor Beni İsrail, İsrailoğulları. Diyorlar ki başımıza birisi olsun ya Rabbi diyorlar. Cenab-ı Hak da onlara Talut'u lider olarak işaret ediyor. Fakat kendi akıllarınca onlar diyorlar ki ya bu nasıl mülkün başına geçecek ki? Bu nasıl sultan olabilir ki? Nasıl komutan olabilir ki? Buna mal mülk verilmemiş zaten, zengin fakir birisi yani diyerek onu tabiri caizse liderliğe layık görmüyorlar. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki Allah onu size gerek cisim gerekse ilim bakımından üstün kılmıştır. Onun için sizin başınıza komutan olarak onu layık görmüştür. Müfessirlerimiz, alimlerimiz derler ki demek ki önce cismani liyakat önemli. Yani o işe o insan uygun mu? Cisim olarak uygun mu? Gerçekten bazen boy, boz, güç, kudret yapacağınız işe göre önemli olabiliyor. Bir de Yüce Rabbimiz ilme dikkat çekiyor. O yapacağı alanın bilgisine sahip olacak kişi. Cisim yeterli değil. Bazıları buna beceri, ehliyet diye de yorum getirirler. Cisim müsait değil, ilim de müsait değil, ilmi yönde müsait değil. O zaman bu insan yöneteceği alanda öne geçecek biri değildir. Bu itibarla hangi alana yönelik bir atama yapılacaksa orada önce o insanın cismen kabiliyet olarak, istidat olarak, boy pos olarak neyse bunlar da önemli. Beden dili olarak diyelim. O işe müsait mi değil mi ona bakmak önemli. Ama sadece ona bakarak da olmaz. O alanı bilen birisi mi? Çünkü bilmediğiniz bir alanı yönetemezsiniz. Bilmediğiniz bir alanı yönetemez ve insan istihdam edemezsiniz. Orada hem zamanı israf edersiniz, hem imkanı israf edersiniz, hem de insanı israf edersiniz. Bu bakımdan gerçekten bu tür iş atamalarında olsun, bir takım kendi adımıza da belli başlı işleri yüklenme noktasında, sorumluluk alma noktasında olsun, bu çerçevede ciddi bir değerlendirmeye ihtiyaç vardır. Yani şunu açıkça ifade edebilmeli. Ben bu alanda evet hüsnü zan besliyorsunuz ama kendimi eksik hissediyorum ya da yapacağıma tam inanmıyorum dediğiniz bir alanda başkaları istiyor diye de zoraki bir kabulün içine de girmemek gerekiyor. İnsan kendini tanıyorsa falan daha layıktır diyebilmesi gerekiyor. Bu da tabii büyük bir olgunluk, büyük bir insani kemal istiyor. Hakikaten bunu da söyleyebilecek yürek, bunu söyleyebilecek karakter ve şahsiyette elbette çok azdır, azın azıdır. O da esasen o insanın çoğu zaman kalitesini gösterir. Hazreti Mevlana diyor ki bir alanda eğer sen önce olamayacaksan orada tabi ol, iyi bir tabi olama. Önemli bir şey. Mesela diyelim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik verildi kendilerine. Yeniden işte sen kendi kendine peygamberlik taslama. İşte orada Ebu Bekir Sıddık olmak senin için en hayırlı belki ameldir. En hayırlı duruştur. Orada Sıddık-ı Ekber ol. Ya da işte Hazreti Ömer ol orada. Yani bu önemlidir. Lider değilsen onun sıhhatli liderin yanında kaliteli bir yardımcı ol. Bu da önemlidir. Yani bazen ikinci adamlık birinci adam kalitesinde iş üretir. Belki daha fazla iş üretir. Nitekim bir takım şirketleri, müesseseleri, vakıfları, dernekleri her ne kadar işin başında başka isimler görünse de altyapıda daha farklı isimler yüklenmiş olabilir. Buna mesela bazı uzmanlar ünvansız liderlik derler. Ünvansız liderlik. Hakikaten bir yerde bir muhabbet kaynar mesela. Çok önemlidir. Orada o muhabbeti oluşturan, o takım ruhunu oluşturan, o ekip olma havasını veren belki öndeki insandan ziyade O aralarındaki herhangi biri olabilir bu. Bazen o insanı çekip aldınız mı, orada ekip diye bir şey kalmaz. O bakımdan doğrusu her zaman en önemli kimseler önde olan liderliklerdir diye bir genel kaide de yoktur. Ya bakarsanız bu büyük zatlarda, ariflerde şöyle kıptalar olur. Ben hatırlıyorum, Musa Efendi rahmetullahi aleyh, büyük bir arif insan, bir camianın da efendim önünde bulunan bir insan, zaman zaman şunu ifade ettiğini hatırlarız. Kardeşler arasında öyleleri var ki, fakir onları görünce onların haline gıpta ediyoruz. Gerçekten bu önemli bir bakış açısıdır. Önemli bir bakış açısıdır. Allah katında kimin daha şerefli olduğunu biz bilemeyiz. Yani gönüllerdeki takvayı Allah bilir. Ama buna mukabil şunu da, şu edebi de her zaman gözetmek gerekir. İnsan öndeki insana, önündeki ustasına, işte varsa hocasına, mürşidine veya artık yöneticisine karşı büyük bir saygı ve tazim göstermeli. Asla onu kendinden daha aşağı görmemelidir. Bu da ayrı bir edeptir. Madem ki bir şekilde Cenab-ı Hak ona böyle bir önde olma lütfu bahşetmiş, biz de onun önde olmasına bir şekilde efendim makul görüyor ve sıhhatli görüyorsak, ona karşı saygısızlık çok daha büyük bir edepsizliktir. Ustasına saygısız olan usta olamaz, ustalaşamaz. Hocasına saygısız olan hoca olamaz. Arife saygısızlık yapan arif olamaz. O bakımdan öncülere her zaman elbette saygıyla bakmalı. Ama insan hiçbir zaman o önde bir uzman, işte lider, öncü varken de orada yeniden bir ustalığa, öncülüğe kalkışmamalı ki fitne zuhur etmesin, fesat zuhur etmesin ve oradaki tevhid bozulmasın, huzur bozulmasın. Bu son derece önemlidir. Yani hakikaten gerek küçük gruplarda, gerek büyük gruplarda, devlet gibi teşekküllerde bu çift başlı yapılar her zaman için huzursuzluk sebebi olmuştur. Cenab-ı Hak buyurur ki, şu kainatta, yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı elbette fesada uğrardı, yer gök fesada uğrardı, bozulurdu, denge bozulurdu. Tevhid esastır. Onun için tevhidi asla bozmamalı. Her zaman işin başındaki insan liyakatli olduğu sürece ona karşı saygıyı, tazimi, muhabbeti hiçbir zaman eksiltmemeli. Ve onun yanında küstahlık yaparak, işte ustanın yanında ustaymış gibi davranmak, hocanın yanında hocaymış gibi davranmak, arifin yanında arifmiş gibi davranmak şeklinde tezahür eden edep noksanlığına da, edep eksikliğine de düşmemelidir. Ya yani bu son derece önemlidir. Hazreti Mevlana işte fare ve deve misaliyle böyle son derece önemli bir konuyu bizim gündemimize taşıyor ve haddini bil, boyundan büyük işlere girişme, efendim senden bir adım önde olana saygılı ol, fazileti ikrar et, itiraf et ve kendinde o faziletin peşinde ol. Bu senin için küçüklük değil, sana büyük faydalar getirebilecek olan büyük bir güce, asil bir davranıştır demek ister. İnşallah bizler de hayatımız boyunca bu çerçevede gerektiği yerde en güzel şekilde mütevazi olmayı, ama içten bir mütevazilikle efendim davranabilmeyi bir prensip haline getirebilmeliyiz diye düşünüyorum. Efendim bugün de bu hikmetle burada yetinmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.